aşk otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 20.
Mildred Camille'in böyle biri olduğunu sanıyordu. Keşke ben de öyle olsam diye düşündü. Ama olamayacağını biliyordu. Annesinin yüzünden. Aklına düşünmeye bile cesaret edemeyeceği bir fikir geldi. Annesi ölseydi hayatı daha rahat olacaktı. Yaşayabileceği gizli bir yeri olurdu. Bu fikri kafasından attı. Kendi kendine ne saçma düşünce dedi. Ama sık sık düşünür olmuştu bunu. Ön camdan dışarı baktı. Pimpas makara ve ipleri otobüse taşımaya yardım ediyordu. Yağlı ip Pimpas'ın kahverengi pantolonunu lekelemişti. Lekeyi mendiliyle çıkarmaya çalışıyordu. Mildred zavallı çocuk diye düşündü. Allah bilir tek elbisesiydi. Onu gördüğü zaman dokunmamasını, benzin pompasından bir parça benzin alarak lekeyi yavaş yavaş olmasını söyleyecekti. Sonra Juan'ın sesi duyuldu. Hadi ahali otobüse. 14. bölüm. Sahilsel ormanın çizdiği kavisi dolaşan arka yol çok eskiydi. Kimse ne kadar eski olduğunu bilmiyordu. Eski posta arabalarıyla atlılar kullanmıştı bu yolu. Kurak mevsimlerde sürüler bu yoldan getirilmişti. Hayvanlar sıcak havada söğütlerin altında dinlenir, susadıklarında ya da ırmağın kenarındaki birinkitlerden su içebilirlerdi. Eski yol ekilip biçilmemiş kırlar gibiydi. Tekerlek ve nal izlerinden başka bir şey yoktu sanki üzerinde. Yaz aylarında bir araba geçti mi bir toz bulutu kalkardı. Kışın da atların nallarından yapışkan bir çamur sıçrardı. Zamanla yol o kadar aşındı ki iyice çukurlaştı. Bu yüzden kışın bazı yerlerinde derin göletler oluştu. Sonra çiftçiler yolun iki tarafına hendekler açtılar, septler yaptılar. Buğday yetiştirenler, çiftçilik yapanlar görülmeye başlandı. Bunun üzerine çiftçiler kendi hayvanlarını koruyabilmek, başkalarının hayvanlarından ayırabilmek için topraklarını çitlerle çevirdiler. Çitler aralıklarla toprağa çakılmış kızıl ağaçtan, direklerle bunları birbirine bağlayan kalaslardan ibaretti. Kalasların üstüne dikenli terler geçirilmişti. Güneş ve yağmur direklerin rengini soldurdu, kalaslar da bozlaştı, üzerlerine yosun bürüdü. İnsanlara yol gösterici düşünceler yayan kimseler, direklerin üzerine boyayla şöyle mesajlar yazdılar. Pişman ol, cennetin kapısını aç. Günahkar, Tanrı'ya dön, gecikiyorsun. İnsanın kazanç kaynağı nereden gelir? İsa'ya gel. Başkaları da mesajlarını yazdılar. Jane içkileri, Kyrie Snowball. Doktorların viskisi, San Yitzora bisikletçisi. Bu yazılar artık görünmez olmuştu. Tarlalar daha çok ekmek için kullanılmaya başlayınca çiftçiler otları, sarı hardalı, yabani turbu, gelincikleri yoldular. Bunlar da kendilerine mekan olarak yolun kenarındaki hendekleri seçtiler. Sarı hardalın boyu 2 metreyi geçti, kuşlar yuvalarını sarı çiçeklerin altına yaptı. Nemli hendeklerde ise su teresi yetişti. Hendekler otlarla kaplanınca sansarların parlak renkli su yılanların barınağı oldu. Kuşlar da akşamları sularını buradan içmeye başladı. Tarla kuşları türkülerini bütün gün direklerin tepesine tüneyerek söylediler. Güvercinler ise dikenli tellerde bütün akşam omuz omuza şarkılarını dinlettiler. Geceleri atmacalar hendek kenarlarında ava çıktılar. Ambar baykuşları da buralarda tavşan avlamak için geldiler. Bir inek hastalandı mı, çirkin akbabalar çitlerin üstüne tüneyip ölmesini beklediler. Yol hemen hemen tamamen terk edilmişti. Yol üstündeki çiftliklerin sahibi birkaç aile başka ulaşım olanağı olmadığından hala bu yolu kullanıyorlardı. Bir zamanlar buralarda pek çok küçük arazi sahibi otururdu. Arkasında tarlaları, önünde sebzelerini ektiği küçük bahçeleri vardı. Ama şimdi göz alabildiğine arazi sahipsiz, küçük evler ve ambarlar boyasız, camsız, bakımsız duruyordu. Öğleye doğru bulutlar güneybatıdan hızla gelip kümeleştiler. Bulutların hazırlanışı ne kadar uzun sürerse o kadar çok yağmur yağacağına inanılır. Fakat bulutlar henüz hazır değildi. Arada sırada gökyüzünde mavi lekeler beliriyor, oradan güneş ışınları yeryüzüne dökülüyordu. Bir kez de bir bulut güneş ışınlarını ortasından öyle bir kesti ki sanki kurdeleler oluştu. Juan karayolundan biraz geriye dönerek eski yolun girişine doğru gitti. Yola girmeden otobüsü durdurdu, indi, şöyle birkaç adım yürüdü. Ayağının altında yağ gibi bir çamur vardı. Juan bir an mutlu oldu. Arabasında işleri güçleri hiç umurunda olmayan bir güruhu neredeyse sırtında taşımaya çalışıyordu. Şimdi içinde hınzırca bir duygu belirdi. Bu yolu kendileri seçmişti. Belki her şey yolunda gidecekti. Tatile çıkmış gibi bir duyguya kapıldı. İstemişlerdi ya, görsünlerdi işte. Hele şu otobüs bir çamura saplansın, bakalım ne yapacaklardı. Otobüse binmeden önce ayağını yerdeki çamur çakıl karışımına sürdü. Acaba Alice ne yapıyordu? Aslında Alice'in ne yaptığını pekala biliyordu. Eğer şu otobüsü paramparça ederse, o zaman her şeyi bırakıp çekip gider, bir daha da geri dönmezdi. çok mutluydu. Tatil havasına girmişti. Otobüse bindiğinde bu mutluluk yüzünden okunuyordu. Bu badireden kurtulabilir miyiz bilemem dedi. Yolcular onun bu mutluluğundan biraz rahatsız oldular. Hepsi öne toplanmışlar, bir arada oturuyorlardı. Hepsi Juan'ı kurtarıcı olarak görüyordu ama onun kafasının içinden geçenleri bir bilselerdi herhalde çok korkarlardı. Juan'da bir hafiflik vardı. Kapıyı kapattı, ayağını gaza bastı, sonra vitesi küçülterek otobüsü çamurlu yola sürdü. Bulutlar artık son darbeye hazırdı. Juan bunu biliyordu. Batıda bir bulutun inişe geçtiğini görüyordu. İşte başlıyordu. Birazdan sağanak bütün vadiye yayılacaktı. Tekrar metalik bir aydınlık belirdi. Bunun anlamı şiddetli yağmurdu. Van Brunt neşeyle "Yağmur geliyor," dedi. Juan "Öyle görünüyor," dedi ve otobüsü yola sürdü. Lastiklerine güveniyordu ama karayolundan ayrılınca kaygan çamurda hafifçe kaydıklarını fark etti. Arka taraf şöyle bir kaviş çizivermişti. Yolun altı sertti. Otobüs yola koyuldu. Juan ikinci vitesi aldı. Galiba bütün yolu bu viteste gitmesi gerekecekti. Mr. Pritchard motorun gürültüsünü bastırarak "Bu yolun uzunluğu ne?" diye sordu. Juan "Bilmiyorum," dedi. "Bu yoldan ilk defa geçiyorum. Galiba 13-15 mil kadar bir şeymiş." Direksiyonun üzerine abandı. Gözlerini yoldan ayırarak torpido gözünün üstünde sallanan Guadalupe bakiresinin sallanışını seyretti. Juan öyle dindar bir insan değildi. Çocuklar dayılarına ne denli güvenirlerse Juan da bakirenin gücüne o kadar inanırdı. Bu bir bebek, bir tanrıça, uğur, bir akrabaydı. Annesi, o İrlandalı, bakirenin ailesiyle evlenmiş ve kocasının anne babasını nasıl kabul etmişse o da bakireyi öyle kabul etmişti. Guadalupe artık onun da ailesi ve tanrıçasıydı. Juan bu etekleri kabarık, ayın üzerinde oturan bakireye bakarak çocukluğunu geçirmişti. Her yerdeydi. Yatağının üzerindeydi. İyi uykular dilemek için onu oraya koymuşlardı. Mutfaktaki yemeğin lezzetli pişmesi için oradaydı. Holdeki sağlıklı giriş çıkışı kontrol ederdi. Dış kapının üstündeydi. Sokakta güven içinde oynaması içindi. Kilisede kendine ayrılmış özel bir yerde durur, okulda sınıfta olduğu yetmiyormuş gibi altın bir zincirle boynuna da asılmıştı. Annesinden babasından ya da kardeşlerinden kurtulabilirdi ama bu kara bakireden asla. Diğer akrabalarına yalan söyleyebilir ya da kandırabilirdi ama Guadalupe her zaman her şeyi bilirdi. Günah da çıkarırdı. Ne de olsa her şeyi biliyordu. Ama tabii bu haber vermekten çok bir tür özür dilemekti. Yüzündeki ifade çok ilginçti. Sanki kendini tutamayıp kahkahayla gülecekmiş gibi. Sadece anlayış göstermiyor, eğleniyordu da. Yüzündeki ifadeye bakılırsa çocukluk günahları insanı cehenneme götürecek cinsten değildi. Juan çocukken onu çok sevmiş, ona inanmıştı. Babasının dediğine göre bakire sadece Meksikalıları korumak için gönderilmişti. Sokakta Almanya'da Amerikalı çocukları gördü mü aklına hemen bakirenin bu çocukları Meksikalı olmadıklarından hiç mi hiç iplemediği gelirdi. Bütün bunlara Juan'ın mantıken inanmadığını ama manen bütünüyle inandığını eklersek onun Guadalupe bakiresi hakkında fikirlerini iyiden iyiye öğrenmiş olursunuz. Otobüs çamurlu yolda pek yavaş ilerliyor, arkasında derin izler bırakıyordu. Gözü gene bakireye takıldı, içinden mutlu olmadığımı biliyorsun. Gene de alışık olmadığım görev duygusuyla karşıma çıkan bütün tuzaklara göğüs gerdim. Artık şimdi kararı sana bırakıyorum. Karımdan ve küçük iş yerimden kaçma isteğimin sorumluluğu benim omuzlarıma yüklenemez. Daha gençken pekala bu işi yapabilirdim ama kararlarımda zayıfım, yumuşağım. Artık bu işi senin ellerine bırakıyorum. Şu yollarda kendim için dolaşmıyorum. Benim ne olduğum, ne olacağım umurlarında olmayan bir yığın insanın zorlamasıyla yola çıktım. Onların tek düşündüğü kendi yaşamları. Aslına bakarsan bunlar beni görmediler bile. Ben onları gitmek istedikleri yere götüren bir araçtan başka hiçbir şey değilim. Sizi geri götüreyim dedim. Beni duydun. Artık işi senin ellerine bırakıyorum. Senin hükmünü anlarım ben. Otobüs çamura saplanır da yardımsız kurtulursa bu işi severek yapacağım ama aklın emrettiği önlemleri alacağım. Sen kendine göre nedenlerle otobüsü aksına kadar çamura saplarsan ya da yolu şaşırtıp hendeğe yuvarlarsan o zaman yaptıklarını onayladığını anlayacağım. Başımı alıp gideceğim. Bu insanlar da kendi başlarının çaresine baksınlar. Ben çekip giderim. Alice asla dönmem. Eski hayatımı bir iç çamaşırı gibi sıyırır atarım. Artık karar senin. Başını sallayıp bakireye selam verdi. Sanki bakire de ona gülümsüyordu. Tabii o ne yapacağını biliyordu ama şimdilik bunu anlamaya olanak yoktu. Bakirenin izni olmadan kaçamazdı ya. Onun onayı şarttı. İş doğrudan doğruya onun elindeydi. Eğer mutlaka Alice'in yanına dönmesi isteniyorsa yolu dümdüz edecek, otobüsü sağ salim yoluna devam ettirecek, o zaman da elindekiyle yetinmesini bilecekti. Derin derin soluk aldı. Gözleri parladı. Mildred dikiz aynasından onun yüzünü görebiliyordu. Yüzünü bu kadar pırıl pırıl yapan gizli neşe neden diye düşündü. Bu adam tam bir erkekti. Bir kadına layık tam bir erkek. Çünkü bu adamın kadınlıkta hiç gözü yoktu. Kendi cinsinin adamı olmaktan memnundu. Kadınları anlamaya çalışmayacaktı. Bu insanı rahatlatıyordu. Kadınlardan alacağını almasını bilen bir adamdı. Kendisine olan nefreti geçti, gene kendisini güzel ve iyi hissetti. Annesi kafasından bir başka mektup yazıyordu. Allah'ın dağında, çamurlu yolda ilerliyorduk. Şoförümüz bile yolu bilmiyordu. Her şey olabilirdi, her şey. Etrafta bir tek ev bile görünmüyordu ve yağmur da başlamak üzereydi. Yağmur başlamak üzereydi. Sabahki gibi geçici damlalar değil, belli bir yere şu kadar metreküp su boşaltan, işini bilir, ağır, delici, gürültücü bir yağmurdu bu. Rüzgar yoktu. Müthiş bir sağanaktı. Otobüs uflaya puflaya dümdüz yolda ilerliyor, Juan arka tekerleklerin arada bir kaydığını fark ediyordu. Bamburunt, zincirin var mı diye sordu. Juan memnun memnun, yok dedi. Savaştan bu yana zincir alamadım. Bamburunt, becerebileceğini sanmıyorum dedi. Düz yolda durum pek fena sayılmaz ama az sonra tepeye tırmanacaksın. Yaklaşmakta oldukları dağları eliyle doğuyu işaret ederek gösterdi. Öteki yolculara dönerek bağıra bağıra ırmak burada uçurumla çakışır dedi. Yolda uçurumdan geçiyor. Bence başaramayacağız. Pimpas için gün çelişki ve bunalımla doluydu. Hayatı dümdüz geçmiş sayılmazdı ama böyle bir güne de az rastlanırdı. Bütün vücudu heyecanla titriyordu. Pimpas gençliğinin verdiği isteklilikle doluydu. Gerek uykuda gerekse de uyanık olduğu saatlerde kafasında bir tek düşünce vardı. Bu tek dürtüye gösterdiği tepkiler o kadar değişikti ki, kah kendisini şehvetli yavru bir köpek gibi, kah tertemiz duygularla dolu, kah vicdan azabıyla ağlar hissediyordu. O zaman kendisini yapayalnız, dünyanın tek günahkarı olarak görüyordu. Juan'ın ve diğer erkeklerin soğukkanlılığına imrenerek bakıyordu. Camille'i gördüğünden beri bütün vücudu ve aklı ondaydı. Kafasının içinde türlü görüntüler yer almaktaydı. Kah onun hakkında şehvetli imgeler oluşuyor, kah kendisini onunla evli olarak görüyordu. Bir an ona derhal evlenme teklif edecek kadar cesaretli oluyor, sonra onun bir başkasıyla mahcup bir delikanlıya dönüyordu. Kızı o farkına varmadan seyredebileceği bir yer bulmaya niyetlenmiş ama başaramamıştı. Kızın ancak ensesini, Norma'nın ise profilini görüyordu. Pimpas Norma'daki değişikliği şimdi fark etmiş, derin bir soluk almıştı. Eskisi gibi değildi. Kaş kalemi ve rujun yarattığı değişikliği oturduğu yerden bile görebiliyordu ama onun kanını bu kadar alevlendiren şeyin sadece makyaj olmadığını biliyordu. Değişmişti. Eskiden olmayan kadınsı bir görünümü vardı ve Pimpas'ın deli salgıları kendilerini belli ediyordu. Gönlünün ta orta yerinde hissettiklerine göre Camille elde edemeyecekse belki Norma'yı edebilirdi. Ondan Camille'den olduğu gibi korkmuyordu. Bilinçsizce Norma'yı nasıl elde edeceğine, baştan çıkaracağına dair planlar yapmaya başladı. Sol kulağının önünde yeni bir sivilce oluşmaktaydı. Elinde olmadan kaşıdı. Cildinin arsız kızıllığı bütün yanağına yayıldı. Bu işi yapan tırnağına gizlice baktı, sonra cebine sokarak temizledi. Yanağını kanatmıştı. Mendilini çıkardı, yanağına bastırdı. Mr. Pritchard zamanında varıp bağlantılarını yapamamaktan korkuyordu. İçini kemirip onu rahatsız eden bir şey vardı. Gülüp geçmek istemişti. Aklına gelen her metodu kullanmış ama tatsız histen kurtulamamıştı. Ernest Thornton, Mr. Pritchard'ın planının şantaj olduğunu söylemişti. Eğer dikkat edilmezse, Elliot Pritchard koyu renk kostüm projesini çalabilirdi. Bu fikir belirli bir geçmişi olan Mr. Pritchard'ı önceleri öfkelendirmişti. Sonra düşündü. Evet, belirli bir yerim ve mevkim var ama o muhitte. Burada hiçbir şeyim yok. Yapayalnızım. Bu adam beni dolandırıcı sanıyor. Ne kadar yalıldığını anlaması için onu Charlie Johnson'a gönderemem. Bu da Mr. Pritchard'ı çok endişelendiriyordu. Ernest de bayağı ileri gitmişti. Hayatında böyle bir şey yapmamıştı. Ernest'in bu konuda da yanıldığını ispatlaması gerekirdi ama nasıl? Mr. Pritchard'ın kolu koltuğun arkasına dayanmıştı. Ernest de arkasındaki koltukta yalnız başına oturmaktaydı. Otobüsün motoru devamlı ikinci viteste gittiğinden homurtular çıkarıyor, eski karasörü gürültüyle titriyordu. Bir tek yol vardı. Ernest'e açık, dürüst bir şeyler teklif etmek. Böylece Mr. Pritchard'ın dolandırıcı olmadığını anlasın. Aklına belirsiz bir fikir geldi. Koltuğunda döndü. Şirketinizin yeni fikirlerle neler yaptığı beni pek ilgilendirdi dedi. Ernest keyifle ona baktı. Bu adam bir şey istiyordu. Canı şöyle iki kişilik bir parti istiyordu herhalde. Ernest'in patronu da böyleydi. Sonu genel evde biten toplantılar ister, sonra da oraya nasıl geldiğine şaşardı. Ernest, çok iyi ilişkilerimiz var dedi. Mr. Pritchard, aklıma bir fikir geldi dedi. Size yararsa alabilirsiniz dedi. Ernest yanıt vermeden bekledi. Mr. Pritchard, örneğin kol düğmelerini ele alalım dedi. Ben Fransız tipi kol ağzı yaptırıp Fransız kol düğmesi kullanırım. Bir kere taktım mı ancak gömlekle çıkarırım. Ellerinizi yıkamak için kollarınızı sıvadığınızda düğmeleri çıkarmak gerekir. Gömleği giymeden düğmeleri takabilirsiniz ama o zaman da elleriniz girmez.
Ayrım sonu.